Ayrım 27.
O vakit Ahmet Şevki Efendi, Vehbi Bey'in bir gün evvel Nedim'e izin verdiğini, Nedim'i işten çıkardığını anlattı. Çocuğun haftada aldığı 5-10 kuruşu çok görmüştü. Ahmet Şevki Efendi ona küçük bir sermaye vermiş, daha ziyadesini yapmaya muktedir olamayarak, gücü yetmeyerek çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevk etmişti, yönlendirmişti. Ahmet Cemil Nedim'e bir şey sormak istiyordu. Evvela tereddüt etti, sonra cesaret gösterdi. Baban nasıl Nedim? Haberin var mı? O vakit çocuğun bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı. Babam mı? Bilmem dedi. Sonra içini çekerek ilave etti. Dün annem gitmiş, iyi değilmiş. O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. Nasıl bu kadın o kadar işkencelerine tahammülünden sonra kendisini terk edip sefalet, yoksulluk içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmet Cemil üçünün de birden aklına bu mütalaayı tefsir etmek, düşünceyi yorumlamak için zavallı kadınlar dedi. Nedim'in billur sesi Babali yokuşundan aşağıya doğru uzaklaşarak kayboluyordu. Havadis! Ahmet Cemil arkadaşlarına sırayla bakarak dedi ki, bana refakat, yoldaşlık edebilir misiniz? Niçin? Dediler. Ahmet Cemil hastaneye gitmek, o da Raci'yi affetmek istiyordu. Teklifini hemen kabul ettiler. Ali Şekip dükkanını kapamaya karar verdi. Ahmet Şevki Efendi matbaadan 2 saat gaybubet edeceğini, ayrı kalacağını haber verip avdet etmek, dönmek üzere ayrıldı. Ahmet Şevki Efendi'nin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilave edecek bir yük girdiğini fark eden beygirlerin bile kulaklarında endişeye delalet eden bir hareket oldu. Ahmet Cemil karşıya oturdu. Ali Şekip Yeni Bahçe'ye emrini verdi. Günde 16 saat İstanbul'un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan, usanan hayvanlar yerlerinden oynadılar. Yorgunluktan kırılmış bacaklarıyla yokuşu tırmanmaya başladılar. Ali Şekip solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmet Şevki Efendi'ye bir şey anlatıyordu. Ahmet Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu. Kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu. Silik para, akçe farkı, kitapçılarla sarraflar. Dikkat etmedi. Bu zaten bilmediği bir mesele değildi. Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. Çemberli Taş'tan Beyazıt'tan geçtiler. Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmet Cemil de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hasıl olan bir tahattür, yeniden görülmesiyle oluşan hatırlama lezzeti uyandı. Şimdi hemen 15 sene oluyordu ki Aksaray'ı görmemişti. Hele daha ötesini hiç bilmezdi. Yeni Bahçe'nin namını işittikçe burasını İstanbul'un hemen haricinde, dışında, sahraların, kırların, yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehüm ederdi. Bir yazlık gibi düşünürdü. 15 sene evvel, kendi kendisine o zamana rücat ediyordu, dönüyordu. O vakitler Aksaray Caddesi henüz Şehzadebaşı ile direkler arasına mağlup olmamıştı. Şimdi veznecileri dolduran Ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı. Zavallı babası, zihninde müfem hatıra levhaları, belirsiz anılar. Uyanıyor, kendisini bir Ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. O zaman ne kadar mesut idi. 10 yaşında çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya, hazır. Neşe ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara hele uzun fesliği bir şey ne kadar gülmüştü. Şimdi bunların hepsinden uzak, hele babasından. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi? Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek. Bir aralık annesi hatırına geldi. Bir gün onu da hayatının şu biricik servetini, münferit tesliyetini, tek tesellisini de kaybediverecek olursa ne yapacak? Şimdi manav, kasap, bakkal, aşçı, helvacı dükkanlarının teselsülü, zinciri gözlerinin önünden geçerken o bu korkunç ihtimali düşünüyor, o matemin vuku'u olması imkanına titriyordu. Bir aralık Ahmet Şevki Efendi, hele yokuş bitti dedi. Ahmet Şevki Efendi arabayla yokuş inmeyi yayan yokuş çıkmak kadar zor bulurdu. Artık kalabalık azalıyor, Aksaray Caddesi'ne hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmaya başladı. Ahmet Cemil'in gözleri tek tük dükkanlarla su taşıyan bir uşaktan, bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden, biri de şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkep, nadir, ender, hayat eserleriyle sükuti, az konuşmayı seven, bir hüzün havasıyla dolu, bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor, bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükununa, düşünüş sakinliğine dalıyordu. Araba altlarında kaldırımların taşlarından sekerek, bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak, bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe, önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının, sessiz yaşam manzaralarının gizli köşelerine giriyor, sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevk ediyordu. Bütün o sakin mahalleleri, şehir hayatının o sükun muhitini dimağının, o sakinlik mekanını beyninin içinde görüyordu. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı. Süleymaniye'nin mini mini evi, o da burası gibi saadet, mutluluk, sükunu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarrakasını, şamata ve gümbürtüsünü getirmiş, o sükunun içine atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine, gürültüsüne boğmuştu. Ne olurdu? O da bir dairede mukayyit, kayıt memuru olsaydı, iştihar emeli, şöhret arzusu, arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükutu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi. Ahmet Şevki Efendi, "Geliyoruz," dedi. Araba durdu. Ali Şekip'le Ahmet Cemil atladılar. Ahmet Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı. Basamağı korka korka basarak hopladı. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmet Cemil bu binanın karşısında barit, soğuk bir his duydu. Kendi kendisine, "Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var," diyordu. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem bir sefalet muhassalası, insan hayatının cisimlenmiş bir yoksulluk neticesi gibi yükseliyordu. Bütün ekmeksiz kalmış aileler, satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra, hastane yatağına düşen hastalar, memleketlerinde kendisini bekleyen çocuklarını düşünerek, can çekişen babalar, türlü emellere veda ederek, burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden, savaşan gençler, bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz, onulmaz yaraları bir an içinde aklına geldi, daha sonra raciyi düşündü. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar, dehlizlerden, koridorlardan geçiyorlardı. Burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastaları, koğuşları içinde yatakları görüyordu. Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir name, sözsüz bir ezgi işitti, kendi kendisine "Şüphesiz bir genç," dedi. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar. Böyle bir ziyaret gününün haricinde gelenleri bir resmi, görevli, adam zannederek selama duranlar oluyordu. Ahmet Cemil bunların içinde neşeli çocuklar, hastalığının vahametini idrak edemeyen, tehlikesini kavrayamayan zavallılar gördü. Şimdi bütün bu manzaradan baştan başa insanlığın feci bir levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak, bir an evvel kurtulmak istiyordu. Bir el çelikten tırnaklarıyla kalbini sıkıyor, bir ses, "Bak, bir de bu hayata, bu sefalet sahnesine bak," diyordu. Artık hayatın felsefesinden ne kadar uzak olduğunu, kendisini nasıl yanlış bir emelle hayatın fevkine, üstüne çıkmak isteyerek bir hülya alemi, bir hayal dünyası aradığını hissediyor, müstehsi bir seda, alaycı bir ses, gülerek, "Ah, senin münevver, parlak hülyaların, parlak semaların, gökyüzlerin," diyordu. Artık gelmişlerdi. Kendilerine refakat eden adam çekildi, içeriye girdiler. Raciye bir küçük oda tahsis etmişlerdi, ayırmışlardı. Orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu. Ayak seslerini işitince gözlerini açtı. Arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu. artık yalnız kalmaktan usanmıştı. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. Yer gösterebilmek için telaş etti. Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmet Şevki Efendi'ye verildi. Ali Şekip yatağın kenarına ilişti. Ahmet Cemil ayakta kaldı. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu. ''Şuraya siz de sıkışırsınız.'' diyordu. Ahmet Cemil'in ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti. Sustu. Şimdi sualler başladı. Buraya gelelden beri matbuat aleminin vukuatını, basın dünyasındaki olayları öğrenmek istedi. Ahmet Şevki Efendi anlatıyor, bu alemin kendine mahsus havadisini naklediyordu. Bir aralık Raci Ahmet Cemil'e baktı. ''Siz de matbaadan çıkmışsınız. Teessüf ettim, üzüldüm.'' dedi. Ahmet Cemil dikkat ediyordu. Raci'nin yalan söylediğini, teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vakayı vukufunu, olayı bildiğini, ona söylemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. Fakat o artık Raci'yi tamamıyla affa meyal, eğilimli idi. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu. Haset, çekememezlik. Şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hali değildi. Kin tutmasını söylemekten uzak durmuyordu. Onlar Raci'ye kendisinden bahse cesaret etmediler. Buna lüzum da yoktu. Raci'nin artık bitmiş olduğuna, çökmüş yanakları, simasının ölüme takaddüm eden bu cansız, ölümden önceki bu cansız. Rengi, gözlerinin sönmeye müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesine andırır nigah-ı şehadet, gözlerinin sönmeye hazır bir mum ucunda parlayan ışık kalıntısına andıran bakışı şahitlik ediyordu. Ahmet Şevki Efendi bir aralık saatine baktı. O ısrar ediyor. Daha oturunuz, daha sorulacak çok şeyler var, diyordu. Fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu. Her şeyden bahsetmiş idi. Yalnız karısı ile Nedim'i unuttu. En nihayet kendisi hakkında bir rey, görüş almak için müteverrimlere mahsus bir müstantik inceliğiyle, verimlilere özgü bir sorgulayış inceliğiyle. Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım zannederim. Biraz öksürükle dermansızlık var. Kuvvet için ilaç alıyorum. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım, dedi. Sonra onların elbette deyişlerine mukabil karşılık bir daha içmeyeceğim. Beni çok sarsmış, mütalaasıyla, sözüyle bir cevap daha bekledi. Ahmet Şevki Efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmet Cemil bir cevap vermeye cesaret bulamayarak ilaç şişelerini muayene, kontrol etmekle meşgul oldu. Yalnız Ali Şekip, ''Ya hep içkinin seyyiyesi, suçu değil mi?'' diyordu. Çıkarken tanıdıklarından bir genç tabibe tesadüf ettiler. O, ''Arkadaşınıza ben bakıyorum.'' dedi. Ahmet Şevki Efendi, ''Ümit var mı?'' diyordu. Tabip cevap verdi. ''Ümit ne vakit kesilir?'' Ali Şekip'in dükkanına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kağıt parçası buldular. Üzerinde Ahmet Cemil Bey için kelimeleri vardı. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'nin yazısını tanıdı. Tezkere, not. Hemen orada kurşun kalemle karalanı vermiş dört satırdan ibaretti. Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım. Matemine iştirak ederim. Yasına katılıyorum. Seni görmek, elini sıkmak için ihtiyacım var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. Yarın sabah beni gelip idarede gör. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebilsen, mütehassıs olurdun, duygulanırdın. Sana verilecek birçok havadis de var. Son cümleye Ahmet Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Hüseyin Nazmi'nin ne havadisi olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde, bürosunda aramak istedi. Arkadaşlarından ayrılarak Babali'ye girdi, odacıdan sordu. Hüseyin Nazmi Bey, o kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Kendi kendisine, yarına kadar beklemek mümkün değil, merakımdan çatlayacağım, köşke gitsem ne olur, dedi. Köşke gitmek çaresi aklına gelince artık duramıyordu. Hüseyin Nazmi'nin vereceği havadisi öğrenmek için sarih, açık, bir sebep olmamakla beraber şiddetli bir arzu, kavi, kuvvetli bir ihtiyaç hissediyordu. Eve kadar gitti. O akşam Erenköy'üne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. Köprüde vapuru beklemek lazım geldi. Burada geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. Bir aralık kendi kendisine, ya henüz köye avdet etmemişse, dönmemişse, dedi. Fakat burada beklemek mümkün değildi. Hüseyin Nazmi'nin tezkeresini, notunu alır almaz birden inkişaf eden, beliren bir his Erenköy'üne gitmek için onu sürüklüyordu. Lamia'ya tekrar bir kere daha tesadüf etmek, rastlamak, ümidi kalbinde bütün hissiyata galebe etmiş, bütün duygulara üstün gelmiş, onları iskat ederek, susturarak, yalnız o sesini yükseltmeye başlamış idi. Fakat Lamia'dan bir haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında, şu kağıt parçasında güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi. Köşkün çıngırağını çekerken böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattür ederek, hatırlayarak onun mütebessim simasını, güler yüzünü karşısında görecekmiş vehmiyle gibi titriyordu. Kapıyı bu defa uşak açtı. Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi'nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Rahatladı. Merakını halletmek için burada da beklemek lazım geleydi. Hüseyin Nazmi'ye ilk sözü bir sitem oldu. Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya kadar yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor, haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. Sonra birden arkadaşının 2 hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış gibi duran zayıf, çökük çehresini, altlarında birer siyah daire beliren gözlerini, musibetin kahrıyla hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bu vücudu görünce Ahmet Cemil'in karşısında gülmek değil, ağlamak lazım geleceğini hissederek durdu. O da şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde, karşılaşmasında hissedilen ağlamak arzusu ile Hüseyin Nazmi'ye bakıyordu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden, konuşulmadan seri ihtilaçlar hasıl oldu. Hareketli çarpıntılar oluştu. Ahmet Cemil kendisini zapt etti. Tuttu. Fesini çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı. Vereceğin havadisi söyle dedi. Havadis? Gidiyorum o kadar. Ahmet Cemil hayretle döndü. Nereye gidiyorsun? Yalnız orası belli değil. Teşebbüslerimi, girişimlerimi biliyordun. Sefaretlerden, elçiliklerden birine tayin edilmek, atanmak için daima uğraşıyordum. Nihayet Hüseyin Nazmi ellerini ovuşturuyor, arkadaşından sevincini saklayamıyordu. Nihayet tayin edilmek üzereyim. Paris, Londra, Brüksel, Madrid velhasıl, kısacası bir yere, benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek, mesleğe ilk adım olacak, bir yer olsun da. Hüseyin Nazmi'nin çocukça sevincine karşı Ahmet Cemil duruyordu. Bu mesut refiki, mutlu arkadaşı, zengin bir babaya, emin bir hayata malik, sahip olduktan sonra istikbaline, geleceğine, parlak bir meslek hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil. Fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini, bahtsız, talihsiz, başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının mahrumiyetlerini takdir ettiği için ağır bir yeis, hayatının yoksunluklarını anlattığı için ümitsizlik duydu. İnsan kendisinin sefaletini bir servetin ihtişamı, görkemi, yanında bedbahtlığının, mutsuzluğunun, hükmünü bir saadet nümayişi, bir mutluluk gösterişi, karşısında daha büyük bir acıyla anlar. Bu bir saniye zarfında ta mukaddimesinden, en başından, şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezat silsilesi, karşıtlık zinciri, fikrinin içinden geçti. Ne düşünüyorsun Cemil? Tebrikte teahhür ederek, kutlamada gecikerek, aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı. Bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek, demek hemen gidiyorsun dedi. Hüseyin Nazmi'nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi, bir başka öneme sahipti. O gidecek olursa Lamia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu, kazanıyordu. Hiç olmazsa ondan bir vaat, söz, alacak olsa... Hüseyin Nazmi diyordu ki, kim bilir, zannetmem ki o kadar çabuk gidebilmek mümkün olsun. Resmi muamele, işlem, hiç olmazsa 1 ay sürer. Ondan sonra, sana verilecek başka bir haber var. Buna da ayrıca memnun olacaksın. Ahmet Cemil bu ikinci şeyi bekleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu. O gülerek söyledi, senin küçük Lamia'yı veriyoruz. Kulaklarında bir şey tıkandı. Hüseyin Nazmi'nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandı. Durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Veriyoruz ne demek? Bu kelimenin başka bir manası olup olamayacağını düşünüyordu. Tıkanarak sordu. Ne demek? Hüseyin Nazmi alay ediyordu. Ne demek olacak? Ben gidiyorum, eve bir enişte geliyor. Şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu. Şu sözler ağzından taşmak istiyordu. Demek beni aldattınız. Demek onu bana vermeyecektiniz. Lakin bilmiyor musun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir. Ölmekten başka bir şey kalmamıştır. Boğularak tebrik ederim dedi. Fakat artık lakırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu. Bir iskemleye düşmek nevinden oturdu. Nefsini zapt ederek, kendini tutarak bir şey ilave etmek istiyor. Fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ızdırabı, şu şimdi kalbini kıvıran vahşi yeisi, acıyı gizleyememekten korkuyordu. Kendi kendisine, mümkün değil, alay ediyor. Şimdi bana, hayır, Lamia senindir diyecek. Lakin ben, ah ben, şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış, Lamia'nın benim hayatıma lazım bir şey olduğunu hissetmemiş ise, diyordu. Bir aralık aklına son bir ümit geldi. Belki henüz bitmiş bir mesele değildir, dedi. Aksine haber almaktan ürkerek, istizaha, açıklamasına, hizmet edecek bir şey söylemekten çekiniyordu. Fakat sabredemedi. Demek izdivaç meselesinin takarrürünü, evlilik konusunun kararlaştırılmasını bekleyeceksin. Hayır, o takarrür etmiş bir mesele. Fakat düğün teahhür etse, geç kalsa, bile hiç olmazsa nikah resminde, töreninde hazır bulunmak istiyorum. Ah bilsen Cemil, şimdiden kendime nasıl bir hayat tayinine belirlemeye başladım. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmaya başladı. Tayin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti, seçecekti. Bir yandan resmi vazifesiyle meşgul olacak, bir yandan da bir mektebe, ya hukuka ya siyasi bilgilere yahut güzel sanatlara intisap devam edecekti. Anlatıyor, kendisini kımıldanmadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu. Ahmet Cemil karşısında anlamadığı, duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazarıyla bakarken başka bir alemde gibiydi. Kendi kendisine, ah mümkün değil diyordu. Bütün hülyalarımı kaybettim. Fakat bunu, evet hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek, korumak isterim. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir. Bunları umulmayan bir vaka alt üst edebilir. Lamia'yı başkasına vermek, beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı değil mi? Ya o, Lamia, kendisi? O vakit Ahmet Cemil, Lamia'nın parlak siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavi bir sadakat vaadi, sağlam bir bağlılık sözü yolladığını görüyordu. Aşkının bütün muhtasar, kısa, tarihini teferruat ve tafsilatı, ayrıntıları ile zihninden geçirdi. Hepsi hatırasından birer birer geçiyordu. Lamia'nın çocukluğuna ait vakalar, Bömarse'deki tesadüf, bir akşam burada gezerken gözlerinin selamı, daha sonra o müsamere, toplantı. Ya o defterin altına yazdığı iki kelime, yalnız Lamia'nın muhabbetine, sevgisine, bir senet hükmünde değil miydi? Şimdi zihninde Lamia'yı babasının, annesinin ısrarına karşı nefsini müdafaa edememiş, kendini savunamamış, bir zavallı sıfatıyla görüyor, kendi kendisine, ihtimal, belki, ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağlıyor, diyordu. Ah, onun kendisi için ağladığını bilse, evet, bunu mümkün olup da görse, yalnız bununla müteselli olacak, avunacak, yalnız bu mükafata mukabil, bu ödüle karşılık, onu kaybetmeye muvaffakat edecekti, onay verecekti.